bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Hazreti Muhammed, ünlü Rus yazarın İslam peygamberiyle ilgili kayıp risalesi. Tolstoy, Gizlenen Kitap, Kara Kutu Yayınları, 10. Baskı, Ekim 2005, Türkçe'ye çeviren Arif Aslan, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Şubat 2006. Okuyan Burcu Demirci. Hazreti Muhammed, bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedlik haça tapmaktan, yani Hristiyanlıktan mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammedliği, tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. Tolstoy, 1828-1910. Ünlü Rus yazarı L.N. Tolstoy, 1908 yılında Abdullah el-Sühreverdi'nin Hindistan'da basılmış Hazreti Muhammed'in Hadisleri kitabını okumuştur. Okuduğu hadislerden bir risale, kitapçık tertip etmiş, bunu Rusya'nın Posrendik adlı yayın evinde bastırmıştır. Rus halkı ve özellikle Rus aydınları, L.N. Tolstoy'u ilahi bir kuvvete sahip gibi seviyorlardı ve onun İslamiyet'i kabul etmesinin duyulmasının Rus toplumu içinde İslam'a güçlü bir akım başlatabileceğini biliyorlardı. Bu yüzden de Tolstoy'un Hazreti Muhammed'in hadislerinden derlediği kitapçığını KGB gibi Rus istihbarat birimleri gizli tutmaya, unutturmaya ve basılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Tolstoy bu risale ile Rus okurlarını Hazreti Muhammed'in hadisleriyle tanıştırmıştır. Hadislerden seçtiği konularda fakirlik ve eşitlik gibi kavramları esas almış, Rus halkına ve onları aldatanlara bir ders verir nitelikte olmasına özen göstermiştir. Tolstoy, seçip kitapçık haline getirdiği bu hadislerle gerçek adalet ve eşitliğin, gerçek kardeşlik ve fedakarlığın yerinin İslam olduğu, hatta insana saygı ve sevginin ve daha ötesinin de yerinin yine İslam olduğunu vurgulamak istemiştir. Profesör Doktor Telman Hurşitoğlu Aliyev. Muhammed her zaman evangelizmin, yani Hristiyanların üstüne çıkıyor. O insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur. Lev Nikolayevich Tolstoy. Yayıncının notu. İnsanların bilmesi gerekenler. Tolstoy'un İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in hadisleriyle ilgili risalesi, yani kitapçığı, uzun yıllardır Türkiye'de yayıncılar arasında bilinen ama okuyucuya sunulamayan gizemli bir eserdi. Çünkü Tolstoy gibi dünyaca ünlü bir yazarın Hazreti Muhammed'in sözlerine ilgi duyması ve bunu derleyip Rus halkıyla paylaşmak adına yayımlaması, inanç ve kültür dünyası içinde alabildiğine önemliydi. Tolstoy'un Hindistanlı alim Abdullah el-Sühreverdi tarafından hazırlanan Hazreti Muhammed'in Hadisleri kitabından derleyip seçtiği hadislerden oluşan kitapçığı, orijinaliyle birlikte ortaya çıkartmak ve basmak ciddi çabalar ve araştırmalar gerektirdi bizim için. Tolstoy'un yalnızca İslam peygamberinin hadislerini derleyip kendi imzasıyla basıp yayımlamasının bile ne kadar önemli olduğunu bilmemize rağmen, bu kitapçığı destekleyen unsurlarla var olan derlemeyi bir proje haline getirmenin daha iyi olacağını düşündük. Ve Tolstoy'un Müslümanlık ve İslamiyet'le ilgili yazışmalarını ve anekdotlarını da elinizdeki esere farklı bölümler halinde koymaya karar verdik. Söz konusu mektuplara ve anekdotlara ulaşmak için ciddi araştırmalar yapılıp belgelere ulaşıldı. Ardından ise asıllarına sadık kalınarak yeni bir edisyon ile sizlere sunuldu. Aslında Tolstoy'un Hazreti Muhammed'in hadislerini derleyip Çarlık Rusyası'nda basması bile başlı başına bir olaydı. Bunu da kesinlikle biliyorduk. Çünkü Tolstoy gibi bir dahinin seçme hadisleri derlediği sırada hangi düşünce ve duyguyla bunu yaptığını hayal etmek ve onu anlamaya çalışmak bile insanın ufkunun genişlemesinde ciddi yardımlarda bulunabilirdi. Ama her şeyden önemlisi Tolstoy gibi bir dahinin Müslüman olma ihtimali ve İslam'a duyduğu hayranlığın bir ifadesi olarak küçük de olsa böyle bir derlemeyi hazırlayıp insanlarla paylaşmak arzusunda olması ve bu kitapçığı bastırmasıydı. Amacımız olmayan bir olguyu, düşünceyi veya yazını varmış gibi sunarak bilinçaltlarını aldatmaya yönelik bir girişimde bulunmak kesinlikle değil. Var olanın ve gerçek olduğuna inandığımız şeylerin üzerindeki gizem perdesini kaldırarak belge, bilgi ve kaynaklarıyla sunmak. Çünkü bizim için Tolstoy'un eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her Pravoslav yani Hristiyan ve her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammedliği, tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi sözü dahi bir kitap hacmindeki bilgi ve anlam kadar değerliydi. Ve insanlar ünlü yazarın bu inanç kültüründeki değişimini ve değişim sancılarını bilmeliydi. Rasih Yılmaz. Ön söz. Tolstoy'un inancı. Dünyaca ünlü Rus yazar Tolstoy'un Hazreti Muhammed ismindeki risalesinin bir sürü özelliği var. Öncelikle bu eser baskı döneminde Hristiyan Rusyası'nda yazılıp 1909 yılında yayımlanmıştır. Bu risaleyi Rusya'nın ve dünyanın önemli yazarlarından biri, yaşadığı sürede dahi klasik kabul edilen Rus yazarı Tolstoy derlemiştir. Büyük mülk ve servet sahibi olan Tolstoy, dini inançlarının sağlam olması ve doğru olana hizmet etmesiyle tanınmaktadır. Benzerlerinden farklı olarak o, şovenistçe dinde ayrım yapanlardan olmamıştır. Bu, doğru olana tutkunluğu ve dünyevi değerlere kıymet vermemesi onu dini gerçeklere yaklaştırmıştır. Lev Tolstoy, Hazreti Muhammed'e ve İslam dinine duyduğu hayranlık sonucu derlediği bu eseriyle hiç kimseyi, özellikle yüksek kültürlü ve dini bilgilere sahip çağdaş dünyada öncül olan Türk okurlarını hayrete düşürmeyecektir diye düşünüyoruz. Tolstoy bu kitapçığı Çarlık döneminde derleyerek kendisinin diğer eserleriyle birlikte 1909'da yayımlatmıştır. Tolstoy bu eseriyle Rus okurlarını Hazreti Muhammed'in hadisleriyle tanıştırmıştır. Cesaretle söyleyebiliriz ki, böylelikle onların dini düşünce ve terbiyesine tesir etmiştir. Burada hem Hazreti Muhammed'in benliği, ilahi kudrete dayanan fikirleri, aynı zamanda Rusya'da dini mümin sayılan Tolstoy'un takdimleri kitapçığın etkisini artırmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Tolstoy'un eserleri tekrar tekrar basılırken, Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'e girmeyen hadisleri derlemesi nedense hiç yayımlanmamıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ilk yıllarında insanlara ateistlik kimliği zorla kabul ettirilmiştir. Bu kimliği kabul etmediği için 1938 yılında represiya kurbanları olarak anılan birçok insan da idam edilmiştir. Böyle bir dönemde doğal olarak Lev Tolstoy'a da istisna gösterilmesi düşünülemez. Bu sansürcü yaklaşıma bir örnek vermek gerekirse, 1978 yılında kitapçığın yayınından 70 yıl sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin en büyük dergisi olan Azerbaycan'da bu risalenin giriş bölümüne ek olarak Türk asıllı bir generalin eşi olan Y. Vekilova'nın Tolstoy'a yazdığı mektubu Azeri Türkçesine çevrilerek yayımlatılmak istenir. Bakü Sansür Kurulu yayına izin vermez. Sebep ise Tolstoy gibi bir dahi, Rus yazarın İslam dini ve Hazreti Muhammed için yüksek ve olumlu fikirler dile getirmesidir. Redaktör bu yazı yüzünden derginin yayınını uzun süre geciktirir ve izin için bu kez Moskova'ya başvurulur. Oradan evet yayınlanabilir cevabının gelmesiyle risale ve mektuplar okurla buluşur. Böylelikle bu kitaptaki mektuplar 1978 yılında ilk defa olarak Azerbaycan basınında Azeri Türkçesinde ve Rus dilinde yayınlanır. Tolstoy'un derlediği risale ve mektuplar oldukça ses getirir. Ancak Tolstoy gibi bir dahi bir kalem sahibi, İslam'a büyük rağbeti ve saygısı olan bir şahıs, eserine isim seçerken metodolojik bir yanlışa düşer. Bize göre İslam, Rus İmparatorluğu döneminde açıkça yasaklanmasa da Rusya'da öğrenilmesi mümkün olmayan bir dindi. Bu yüzden Tolstoy da risalesine isim seçerken metot olarak bir yanlış yapmıştı. 70 yıllık Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra dini değerlere yeniden önem verilirken Tolstoy'un risalesi 1990 yılında kendi dili olan Rusça'da basılmıştır. Maalesef Tolstoy'un hatasını risalenin Azerbaycan baskısının editörlüğünü yapan yayıncı Kayıbov da tekrarlamıştır. Biz ise bu kitabı çevirirken yapılan isim yanlışlığını İslami terminolojiyi baz alarak teknik bir hata kabul edip düzeltmek zorunda kaldık. Tolstoy'un yayımladığı sırada risalenin adı Hazreti Muhammed'in Kur'an'a girmemiş hadisleriydi. Bizce bu isim yanlıştı. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır. Hadis ise Hazreti Muhammed'in sözleridir. Doğrudur. Hazreti Muhammed seçilmiş bir kuldur ama yine de kuldur. Bu konuda biz de Tolstoy'un risalesinin isminin Hazreti Muhammed olarak sunulmasının daha doğru olduğunu düşündük. Bir konuya daha temas etmek istiyoruz ki, Rusya'da Rus milletinden İslam'ı kabul etmiş Valeria Porohova adında bir kadın vardı. Bu kadın bir Arap'la evlenmiş, 11 yıl eşiyle birlikte Suudi Arabistan'da yaşamıştı. Bu arada İslam dinini iyice öğrenmiş ve Müslüman olmuştu. Porohova, Kur'an-ı Kerim'i Rusça'ya tercüme etmiş, ilahiyatçılar da bu tercümeyi beğenmişlerdi. Porohova Hanım, cesaretle Tolstoy ve İslam konusunu medyada çok ciddi bir şekilde aydınlatmıştır. Bayan Porohova, Tolstoy'un ömrünün son zamanlarında İslam'ı kabul ettiğini ve bir Müslüman gibi toprağa verilmeyi vasiyet ettiğini Sovyet medyasında dile getirmiştir. Sovyet hükümeti uzun yıllar bu gerçeği gizlemeye çalışmıştır. Bayan Porohova bu önemli belgeyi büyük cesaretle açıklayıp yayınlanmasını sağlamıştır. Bayan Porohova'nın açıklamalarına göre Tolstoy İslam kurallarıyla defnedilmişti. Onun mezarının üstünde Hristiyan sembolü olan haçın olmaması da bunun açık delili olarak gösterilmiştir. Rus halkı, özellikle Rus aydınları ve bilginleri, Tolstoy'u ilahi kuvvete sahip birisi gibi seviyorlardı ve onun İslam'ı kabul etmesi Rus toplumu içinde İslam'a güçlü bir akım başlatabilirdi. Bu yüzden de Tolstoy'un İslam'ı kabul etme ihtimalini dahi gizli tutmaya çalışıyorlardı. Rus devleti, Tolstoy gibi bir dahinin İslam'a saygısını ve Müslüman olduğunun topluma duyurulmasına izin veremezdi. Bu yüzden Tolstoy'un Hazreti Muhammed'in hadislerini derlediği risalesi uzun süre insanlardan gizlendi. Bu kitapçıkta yer verilen hadisleri ve diğer İslami konuları dikkatle inceleyip Türkçe'ye çevirerek Türkiye'de yayınlanmasına yardımcı olan Doktor Arif Arslan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Profesör Doktor Telman Hurşidoğlu Aliyev, Vakıf Tehmezoğlu Halilov, Bakü, Azerbaycan, Nisan 2005. Sunuş. Hazreti Muhammed'e hayran bir yazar, Tolstoy. Tolstoy'un Müslüman olarak son nefesini verme ihtimalini bilmek dahi bir Muhammedi olarak alabildiğine sevindirici bir durumdu bizim için. Ve bu yüzden olsa gerek, böyle bir dahinin Hazreti Muhammed'le ilgili bir derlemesinin Türkçe'ye çevrilip kazandırılmasında katkıda bulunmak şahsım adına onur vericiydi. Kaptan Cousteau, Müslüman olduğundan Fransız Match dergisinde röportajını okumuştum ve inanamamıştım. Aynı şekilde 1983 yılının Mayıs ayında Clement Torres için de aynı dergide bir yazı okumuştum. Fransız Komünist Partisi genel başkanlığı yapmış biriydi Torres. İnsanlık artık komünizme değil, gerçek kıblesi olan Kabe'ye dönecek. Komünizm bitti diyordu ve Filistinli eşiyle birlikte gazete ve dergilere çekinmeden pozlar ve demeçler veriyorlardı. Batı'da oldukça ünlü olan ve daha sonra Müslüman olanlar yalnızca bu isimler değildi tabii ki. Daha eskilere gidersek Prens Bismarck, Goethe ve benzerleriyle yine bir Rus olan A. Pushkin ve diğerleri de söz konusuydu. Bu diğerlerinden biri de yazar Alev Alatlı'dan başka hemen hiç kimsenin haberi olmadığı 2000'lerin başında Müslüman olan Rusya'nın Din İşleri Başkanı Polosin'di. İlginçtir ki Polosin bütün Rus medyasının önünde Müslümanlığını açıklarken şöyle diyordu. Kamuoyunda şehadet ederim ki ben Ortodoks Kilisesi'nin ne papazı ne de müridiyim. Artık Müslümanım. Kamuoyunda şehadet ederim ki ben kitaplı dinlerin Hazreti İbrahim'den başlamak üzere tüm peygamberlerinin yüce geleneği olan hakiki imanın takipçisi olarak tek doğru dine şahitlik ettim. Sosyal hayatımı da inançlarım doğrultusunda şekillendirmeye karar verdim ve Müslüman oldum. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Hristiyan olduğunu açıklasa, büyük tartışmalar meydana gelmez mi? Hele Ortodoksluğun kalesi komşumuz Rusya'da nasıl yankılanır Polosin'in yaptığı? Ancak 1999 yılında Rusya Ortodoks Patrikliği'nin kamu dernekleri ve dini örgütleri ilişkiler komitesi başkanı ve Yüksek Sovyet Vicdan Özgürlüğü'nün komitesi başkanı ve Rusya Federasyonu Temsilciler Meclisi Duma'da milletvekili de olan başpsikopos Vyacheslav Polosin'in Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tekabül ediyor. Müslüman olması nedense Türkiye'de hiç kimse tarafından duyulmamıştı. Ta ki Alev Alatlı dile getirene kadar. Polosin, Moskova Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi Zagorsk Dini Mektebi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademi mezunuydu aynı zamanda. Ben bu müthiş bilgiyi Alev Alatlı'nın Gogol'ün izinde Aydınlanma Değil, Merhamet isimli kitabında okuyunca önce inanamadım. Böylesi bir olayın duyulmamasından imkansızlığa düştüm. Ancak biraz araştırınca yanıldığımı anladım. Polosin Müslüman olduğunu açıkladıktan sonra başına gelebilecek tehlikeler hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle diyordu. Hepimiz faniyiz. Önünde sonunda bu dünyadan ayrılacağız. İnsanoğlunun vehimlerine itaat etmektense hakikate teslim olmuş olarak gitmek daha iyi. Eşinin de Müslüman olduğunu açıklayan ve Ali adına alan Polosin, Rus steplerinde şimdilik bilinen ve daha önce Hristiyan olan son ünlü Müslümandı. 1978 yılında Maurice Bucaille ve Roger Graudia gibi fikir adamları da Müslüman olmuştu. Ray Graudia, Müslüman olduğunda aynı sevinci duymuştuk. Bunlar geçmişte komünizmin fikir babalarıydı. Kim bilir kimler nerede gizli veya açık Tolstoy gibi İslam'a girip Müslüman oluyorlardı da haberimiz yoktu. Tolstoy Müslümanlığı komünizmin en üst seviyede temsil edildiği ve fikir olarak en kuvvetli olduğu bir zamanda dile getirmişti. O zaman böyle bir işe girişmek için belki de işkence ve idamı göze almak gerekiyordu. Tolstoy işte bunu yaptı. Sanatın zirvesindeyken ve hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir dönemde bu işe girişmişti ki ona bir mazeret bulmak da mümkün değildi. Yani zayıftı, sığınmaya ihtiyacı vardı diyemezdi kimse. Tolstoy bütün bunları görerek ve bilerek Hazreti Muhammed'in hadislerini derleyip Rus halkına sunuyordu. Zaten temelden yanlış olduğu belli olan komünizm veya komünizmin altyapısını oluşturan sosyalizm onu hiç sarmamış ve tam zirvede olsa bile onun nimetlerinden faydalanmak yerine ayrılıp Müslüman gibi yaşamayı tercih etmişti. Benim için Muhammedlik haça tapmaktan mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her provoslav ve her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammedliği, tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. Yelena Vekilova'ya yazdığı mektubun bir paragrafında yukarıdaki cümleleri kuran Tolstoy, açıkça Müslümanlığa ve İslam dinine hayranlığını ifade ediyordu. Rusçadan çeviride küçük nüanslar olduğunu sandığımız diğer paragrafta da İslam dininin diğer dinlerin düştüğü duruma düşmekten kurtarıldığını, Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği dinin en son ve en mükemmel din olduğunu vurgulayarak diğer dinlerdeki batıl inançlara ve hurafelere dikkat çekiyordu. Hadislerden seçtiği konular da fakirlik ve eşitlik gibi kavramlarla Rus halkına ve onları aldatanlara bir ders verir nitelikteydi. Tolstoy seçip kitaplaştırdığı bu hadislerle gerçek adalet ve eşitliğin, gerçek kardeşlik ve fedakarlığın yerinin İslam olduğu, hatta insana saygı ve sevginin ve daha ötesinin de yerinin İslam olduğunu vurgulamak istemişti. Tolstoy'un derlediği hadislerden birçoğunun kaynağını tespit ettik. Tespit edemediklerimiz belki de Kütüb-ü Sitte'nin dışında hadislerden olması ve Tolstoy'un da mektubunda temas ettiği az da olsa akla mantığa yatmayan ve gerçeği gölgeleyen şeylerin, yani hurafelerin bulaştığını söylediği, anlaşılmayan hususlar da bu hadislere bakarak söylenmiş sözlerdir. Yoksa eğer Tolstoy tek başına Kur'an-ı Kerim'i okuyup inceleme şansına ve bilgisine sahip olsa veya onu yorumlardan öğrenmeseydi, bu sözü İslam için sarf etmezdi. Takdir edersiniz ki, Türkçe'ye yaptığımız çeviriyle Risale'nin kazandığı dördüncü bir kimlikten de bahsedebiliriz. Birincisi, Arapçadan alınan hadislerin değiştirildiği ve Rusça'ya geçerken kazandığı kimlik. İkincisi, eski klasik Rusçadan yeni Rusça'ya geçerken kazandığı kimlik. Üçüncüsü, Rusçadan Azerice'ye geçerken kazandığı kimlik. Dördüncüsü de Azerice'den Türkçe'ye geçerken kazandığı kimlik. Bu nedenle gerek mektuplardaki, gerek hadislerdeki milli kültüre uygun lisanlar daha fazla araştırmaya yapılmayı gerektirmektedir. Bu kitapçığı ve mektupları Azerice'ye tercüme edip bize ulaştıran değerli büyüklerimiz Profesör Telman Aliyev ve Vakıf Halilov beyefendilere Türk okurlarına sunmak adına ısrarcı olup tercüme bitene kadar proje sonlanana kadar da merak ve heyecanla bekleyen Kara Kutu Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Rasih Yılmaz'a teşekkürlerimi sunarım. Arif Arslan, Mayıs 2005, İstanbul. Lev Tolstoy, Dahi Bir Yazarın Hikayesi. 28 Ağustos 1828 tarihinde Moskova'nın güneyinde yer alan Tula şehrinin Yasnaya, Polonya bölgesindeki çiftlik evinde varlıklı ve asil bir ailenin dördüncü çocuğu olarak doğdu. Henüz çocukluk çağını sürdürürken annesini yitirdi. Eğitim ve öğrenimiyle babası Kont Nikolay Tolstoy ilgilendi. Çocuk yaşlarda Fransızca ve Almancayı öğrendi. Babaannesi ve halaları asil bir ailenin üyesi olarak yetişmesinde büyük rol oynadılar. 9 yaşını sürerken babası zehirlenerek öldürüldü. Hemen ardından babaannesini de yitirince kardeşleriyle birlikte halaları tarafından sahiplenildi. 1844 yılında Kazan Üniversitesi'nde Doğu dilleri üzerine öğrenim görmeye başladı. Bu tarihlerde kendini bohem yaşama kaptırdı. İçki, kadın ve kumar ile geçen bu dönemde öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. 1845 yılında bu kez hukuk öğrenimi görmeye başladı ama bunu da tamamlayamadı ve 2 yıl sonra okuldan kovuldu.